Ayrım 7 ama 131. gece olunca. Demiş ki, işittim ki ey bahtı güzel şahım. Baş harem ağasının bu sözlerini işitince Sit dünyanın babası olan hükümdar, vezire ve aziz. İşte kendi kulağınızla işittiniz. Dolayısıyla Süleyman Şah'a selamlarımı götürün. Ve kızımın evlenmekten duyduğu dehşeti kendisine açıklayarak durumu anlatın. Allah tüm güvenlikle yurdunuza ulaşmanızı sağlasın demiş. Bunun üzerine vezir ile aziz, kutsal görevlerinin olumsuz sonucunu görerek Yeşil Kent'e dönüp Süleyman Şah'a işittiklerini bildirmek için çabucak yola çıkmışlar. Bu haberi alan Şah, büyük bir hiddete kapılmış ve emirleriyle naiplerine hemen birlikleri toplayıp Kafur ve Billur adaları ülkelerini işgal etmeleri için emir vermek istemiş. Ancak vezir konuşma izni istemiş ve ''Ey Şah, bunu yapmaya gerek yok çünkü kusur babasının değil kızının ve engel sadece ondan geliyor. Babası da bizim hepimiz gibi onun davranışına karşı. Zaten korkudan ödü kopmuş harem ağasının kızın söylediği sözleri de sana anlattım.'' demiş. Süleyman Şah vezirinin anlattıklarını duyunca ona hak vermiş ve hatunun oğlundan alacağı intikamdan çok çekinmiş. Ve kendi kendine ülkelerini işgal etsem ve genç kızı esir etsem de kendini öldüreceğine yemin ettiğine göre işe yaramayacak demiş. Bunun üzerine Emir Tacül Mülük'ü huzuruna çağırtmış ve kendisine vereceği haberden peşinen üzüntü duyarak ona olup biteni anlatmış. Emir Tacül Mülük umudu kırılmaktan uzak kararlı bir eda ile babasına ''Babacığım her şeyi olduğu gibi kabul edeceğimi sanma. Tanrı önünde yemin ederim ki ya Sit dünya benim karım olacaktır ya da ben artık senin oğlun Tacül Mülük olarak kalmayacağım. Yaşamım karşılığında da olsa ona ulaşacağım.'' demiş. Şah da ona ''Bu nasıl olacak?'' diye sorunca tacir kılığına girerek onu gidip bulacağım diye yanıt vermiş. Şah da bu durumda yanına vezir ile Aziz'i al demiş. Ve hemen onun için 100.000 dinarlık tüccar malı satın alarak kendisine vermiş. Ve kendi hazinesindeki çekmeceleri de boşaltarak ona 100.000 dinar altın ile atlar, develer, katırlar ve hoş renkli ipeklerle astarlanmış gösterişli çadırlar sağlamış. Bunun üzerine Tacül Mülük babasının elini öpmüş ve yolculuk giysilerini giyerek annesini bulmaya gitmiş. Onun da elini öpmüş. Annesi de ona 100.000 dinar vermiş ve ağlayarak Tanrı'dan ona hayırlar dilemiş. Ve ruhunun doyumluluğu ve güvenlikle yeniden aralarına dönmesi için iyi dileklerde bulunmuş. Saraydaki 500 kadın da hüngür diyerek saygı ve sevecenlikle baktıkları Tacül Mülük'ün annesinin yöresinde ağlamaya koyulmuşlar. Ama Tacül Mülük hemen annesinin dairesinden çıkmış ve dostu Aziz'i ve yaşlı vezir yanında olduğu halde yola çıkma emri vermiş. Aziz'i ağlar görünce ona ''Niçin ağlıyorsun kardeşim Aziz?'' diye sormuş. O da ''Kardeşim iyice hissediyorum ki artık senden ayrılamam. Ama zavallı annemin yanından ayrılalı da epey zaman oldu. Ve katıldığım kervan ülkeme döndüğünde annem de beni öteki tacirler arasında göremeyince ne yapacak acaba?'' demiş. Tacül Mülük ''Sakin ol Aziz. Amacımıza ulaşma yolunu bulduktan sonra Allah'ın izniyle ülkene dönersin.'' demiş. Ve yola koyulmuşlar. Tacül Mülük'ü oyalamak için onlara hayranlık uyandıran öyküler anlatan Bilge Vezir'in yoldaşlığında durup dinlenmeden yol almışlar. Aziz de Tacül Mülük'a üstün değerde şiirler okumuş ve aşk özlemi ve aşıklar üzerine yakılmış 1000 kadar dize arasında şunların da bulunduğu sihir dolu doğaçlamalar söylemiş. ''Sana çılgınlığımı anlatmaya geliyorum sevgili ve aşkın beni çocuksu ve yaşam uğrunda delikanlı kıldığını. Ey yolunda gözyaşı döktüğüm sen. Geceleyin ruhumda hatıranı canlandırıyorum ve sabah uykuyu hiç tatmamış alnımdan fışkırıyor. Oh, bunca ayrılıktan sonra dönüş ne zaman olacak? Böylece bir aylık bir yolculuktan sonra Kafur ve Billur adalarının başkentine ulaşmışlar ve büyük tacirlerin bulunduğu çarşıya girmişler. Tacül Mülük daha o andan başlayarak kaygılarının hafiflediğini duyumsamış ve neşeli vuruşlar yüreğini canlandırmış. Aziz'in görüşüne uyarak Büyük Han'a inmişler, vezirin kentte onlar için bir ev tutmasını beklerken, kendileri için alt kattaki bütün dükkanları ve yukarı kattaki tüm odaları kiralamışlar. Ve denkleri dükkanlara sıralamışlar. Han'da 4 gün dinlendikten sonra Büyük İpekçiler Çarşısı'ndaki tacirleri görmeye gitmişler. Yolda giderlerken vezir, Tacir Mülük ile Aziz'e, her şeyden önce yapmamız gereken ve onsuz asla beklenen amacımıza ulaşamayacağımız bir şey düşünüyorum demiş. Onlar da seni dinlemeye hazırız. Çünkü yaşlıların esinlemeleri boldur. Özellikle senin gibi tecrübeli olurlarsa diye yanıtlamışlar. Vezir de fikrim şudur ki mallarımızı müşterilerin gözünden uzak bir handa kapalı tutacak yerde ey emir Tacir Mülük, tacir olarak sana İpekçiler Çarşısı'nda büyük bir dükkan açalım. Mallarını göstermek ve satmak için sen dükkanın giriş bölümünde oturursun. Aziz de dükkanın dip tarafında kumaşları çıkarıp göstermek üzere yer alır. Böylece sen çok yakışıklı olduğundan, Aziz de daha aşağı durumda olmadığından kısa sürede dükkan çarşının müşterisi en bol tecim yeri haline gelir demiş. Tacir Mülük da hayran olunacak bir fikir diye yanıtlamış. Ve onu zengin bir tacire dönüştüren güzel giysilerine bürünmüş, ardından Aziz, vezir ve tüm hizmetçileri olduğu halde Büyük İpekçiler Çarşısı'na dalmış. Tacirler Tacir Mülük'ü geçerken görünce güzelliğinden gözleri kamaşmış ve müşterileriyle ilgilenmeyi terk etmişler. Kumaş kesmekte olanların makasları havada kalmış. Satış yapmakta olanlar müşterilerini savsaklamış. Ve hepsi birden birbirlerine, acaba gökyüzü cennetinin anahtarlarını elinde tutan kapıcı Rıdvan kapıyı kapamayı unuttu da bu gökyüzü yaratığı kaçıp yeryüzüne mi indi diye sormuş. Kimileri de o geçerken ya Allah senin meleklerin ne kadar güzelmiş diye haykırmış. Tacir Mülük, Aziz ve Vezir çarşının ortasına ulaşınca tacirlerin büyük şeyhinin nerede bulunduğunu sormuşlar. Ve çabucak kendilerine gösterilen dükkana doğru yollanmışlar. Oraya ulaşınca oturmakta olan herkes onlara saygı duyarak ve bu sayın ihtiyar herhalde bu iki güzel delikanlının babası olacak düşüncesiyle ayağa kalkmış. Vezir de selam alınıp verildikten sonra ey tacirler içinizden hanginiz çarşının büyük şeyhidir diye sormuş. Onlar da işte diyerek tavrı saygı uyandıran beyaz sakallı güleç yüzlü bir taciri göstermişler. Vezir kendilerine gösterilen tacire bakmış. İri kıyım bir ihtiyarmış bu. Onlara gerekli saygıyı göstererek çabucak dükkanına çağırmış ve yürekten bir konuşmayla dilediğiniz tüm hizmetleri görmeye hazırım demiş. Bunun üzerine vezir, ey nazik şey, yıllar var ki ben şu iki çocukla birlikte kentleri ve ülkeleri onlara çeşitli halkları tanıtmak üzere ve eğitimlerini tamamlamak, mal alıp satmayı öğretmek ve her ülkenin gelenek ve göreneklerine göre kar sağlamak üzere gezer dururum. Ve de bu maksatla bu ülkeye belirli bir süre kalmak üzere geldik. Çocuklarım bu kentin tüm güzelliklerini görerek yararlansınlar ve kent halkının tavırlarındaki tatlılığı ve nezaketi öğrensinler diye. Bundan dolayı bize çarşıda durumu iyi, büyüyecek bir dükkan kiralamamız ve burada uzak ülkemizden getirdiğimiz mallarımızı sergilememiz için yardımda bulunmanı senden rica ediyoruz demiş. Bu sözleri işiten çarşı şeyhi kuşkusuz sizin dileğinizi yerine getirmek benim için zevktir diye yanıt vermiş. Ve onları daha iyi görebilmek için delikanlılara dönmüş ve güzelliklerinin etkisiyle bir bakışta sınırsız bir bağlanma duygusuna kapılmış. Daha doğrusu çarşı şeyhi açıktan açığa ve çılgınca güzel delikanlıların güzel gözlerine vurulmuş. Zaten genç kızlardan çok genç delikanlıları sevmeyi yeğler ve körpe çocukların kekremsi tadını üstün görülmüş. Bundan dolayı kendi kendine onları yaratana ve şekil verene ve cansız bir maddeden böylesine güzellik sağlayana zaferler ve övgüler olsun diye düşünmüş. Ve ayağa kalkarak bir kölenin efendilerine yapacağı hizmetten daha âlâsını yapmak üzere kendisini tüm olarak onlara bağlamış. Ve hemen üçünü de yanına alarak elverişli dükkanları göstermiş, sonunda aynı çarşının ortasında bir dükkan seçmişler. Bu dükkan tüm gördüklerinin en güzeli, en aydınlığı, en genişi ve bakışlara en açık olanı imiş. Neşeli ve gösterişli bir tarzda inşa edilmiş ve ön cephesi tahta oymalarla bezenerek üst üste ve yan yana olan rafları abanos ve bildurdan yapılmış, üzerinde bulunduğu sokak da iyice süpürülmüş ve sulanmış imiş. Geceleyin çarşı bekçisi de bu dükkanın kapısı önünde durmayı yeğlermiş. Kirası kararlaştırılınca çarşı şeyhi, Allah bu tertemiz günün hürmetine burasını bereketli ve kutsanmış bir dükkan kılsın ve gençlerin de bahtı gür olsun diyerek anahtarları vezirin eline teslim etmiş. Bunun üzerine vezir değerli malları, güzel kumaşları, dibaları ve Süleyman Şah'ın hazinesinden çıkan değer biçilmez eşyayı dükkana taşıtıp dizdirmiş. Ve bu iş bir kez bitince ilk iki delikanlıyı yıkanmak üzere yöredeki temizliği ve parlak mermerleriyle ünlü bir hamama götürmüş. Hamama çıkılan beş basamaklı merdivenin iki yanında düzgün bir şekilde sıralanmış kütükler varmış. İki dost çabucak yıkandıktan sonra vezirin yıkanmasının bitmesini beklemeden acele gidip dükkandaki yerlerini almak istemişler. Hamamdan neşeyle çıkınca rastladıkları ilk kişi onların çıkışını merdivenlerde tutkuyla bekleyen yaşlı çarşı şeyhi olmuş. Yıkanmaları güzelliklerine ve tenlerinin tazeliğine çok daha fazla parlaklık vermiş ve anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 132. gece olunca demiş ki, yıkanmaları güzelliklerine ve tenlerinin tazeliğine çok daha fazla parlaklık vermiş ve yaşlı adam içinden onları narin ve kibar iki geyik yavrusuyla kıyaslamış. Ve yanaklarının ne denli pembeleştiğini ve siyah gözlerinin nasıl koyulaştığını ve yüzlerinin ne kadar aydınlandığını görmüş. Meyveleriyle renklenmiş iki dal gibi narin ya da süt beyazlığında ve tatlı iki ay gibiymişler. Ve şairin şu dizelerini anımsamış. Sadece onun eline dokunmakla tüm duygularım yüceldi ve titredim. Ya suyun saydamlığı ile ışığın altınının birleştiği bedenini görsem ne olurdum? Bunun üzerine onların önüne çıkmış ve onlara, çocuklar, nasıl yıkanmaktan zevk aldınız mı? Allah bu zevkten sizi esirgemesin ve her zaman yeniden yıkanın demiş. Tacül Mülük da en hoş haliyle ve kibar bir vurgulamayla seninle aynı zevki paylaşmak isterdik diye yanıt vermiş. Ve ikisi birden onu saygıyla çevirmişler ve yaşını ve çarşı şeyhi olarak mertebesini göz önünde tutarak yol gösterip onun önünde yürümüşler ve dükkanlarının yolunu tutmuşlar. Onun önünde yürüdükleri için de ihtiyar şeyh yürüyüşlerinin ne denli zarif olduğunun ve giysilerinin altında kalçalarının adım atarlarken nasıl titrediğinin farkına varmış. Artık içinden gelen duyguları gemleyemeyerek ve gözleri kıvılcımlar saçarak nefes nefese kalmış ve karmaşık duygular içinde şu beyti okumuş. Yüreklerimizi büyüleyen şekilleri gözleyerek ağırlıkları yoğun da olsa onları titrerken görürsek asla şaşmamak gerekir. Çünkü göklerin tüm küreleri dönerken titrerler ve tüm gök yuvarlakları devinirken sarsılırlar. İki delikanlı bu dizeleri eşitince anlamlarını anlayıp yaşlı şeyhin şehvetinden de hiç kuşkulanmamış. Tersine, bunu kendi önerilerinin zarif bir övgüsü gibi anlamış ve bundan çok duygulanarak ve de dostluğun büyük bir göstergesi sayarak onu sevindirmek üzere kendileriyle birlikte hamama sürüklemek istemişler. Ve çarşı şeyhi nezaket olsun diye ilkin reddeder gibi göründükten sonra öneriyi ruhunda arzular kıvılcımlanarak kabul etmiş ve onlarla birlikte hamamın yolunu tutmuş. İçeri girdiklerinde vezir özel odalardan birinde kurulanmaktayken onları görmüş ve şeyhin de farkına vararak önlerine çıkmış. Ve onların durdukları orta havuza doğru ilerleyerek şeyhi kendi odasına davet etmiş. Fakat ihtiyar bunca iyiliklerini kötüye kullanmak istemediğini açıklayarak ve zaten Tacül Mülük ile Aziz her biri birer elini tutarak onu kendilerine ayrılmış bulunan odaya götürmekte bulunduklarından bu çağrıyı yerine getirememiş. Bunun üzerine vezir ısrar etmemiş ve kurulanmak üzere kendi odasına dönmüş. Bir kez yalnız kalınca Aziz ile Tacir Mülük saygın ihtiyarı soymuşlar. Kendileri de soyunup ihtiyar kaşının altından onlara gizlice bakışlar fırlatırken onun bedenini bastıra bastıra ovmaya başlamışlar. Sonra Tacir Mülük onu sabunlama onurunun sadece kendisine düştüğünü yeminle ifade etmiş. Aziz de ona bakır tasla su dökme zevkinin kendisine ait olduğunu yeminle teyit etmiş. İhtiyar şeyh kendisinin cennete girdiğini sanmış. Ve böylece büyük vezir gelip ihtiyar şeyhin keyfini bozasıya kadar onu ovuşturmaya, sabunlamaya, başından aşağı su dökmeyi sürdürmüşler. Bunun üzerine onu sıcak havlularla silerek sonra da serin ve kokulu havlularla kurulayarak giydirmişler. Ve onu kerevete oturtarak gül suyundan yapılmış mis kokulu şerbetler sunmuşlar. Şeyh vezirin konuşmalarına ilgi duyar gibi görünüyor ama aslında ona hizmet için gidip gelen iki gencin zarif hareketlerine bakmaktan ve ilgilenmekten başka bir şey yapmıyormuş. Ve vezir ona banyodan sonra adet hükmünde olan dileklerde bulununca sizlerin gelmesiyle kentimiz Tanrı'dan hayırlar ulaşmıştır. Gelişinizle ne kadar mutluluk getirdiniz diye yanıtlamış ve onlara şu kıtayı okumuş. Gelişleriyle tepelerimiz yeniden yeşerdi ve toprağımız titredi ve yeniden çiçeklendi. Yeryüzü ile yeryüzünde oturanlar hep birlikte büyüleyici konuklarımıza hoş geldin der, dostluklar sunarız diye haykırmışlar. Üçü de onun bu hoş kibarlığına teşekkür etmiş. O da Tanrı size mutlu bir ömür sürdürsün ve ey ünlü tacir iki yavrunu kem gözlerden sakınsın diyerek cevap vermiş. Vezir de yıkanmakla sen de Tanrı'nın lütfuyla iki kat güç ve sağlık kazanırsın inşallah. Çünkü ey saygın şey, yeryüzünde sudan daha değerli bir şey var mıdır? Ve hamam bir mutluluklar evi değil midir demiş. Çarşı şeyhi de kuşkusuz vallahi ve hamam büyük şairlere az mı hayranlık veren şiirler esinlemiştir. Bunlardan hatırladıklarınız var mı demiş. Tacir Mülük ilkin ben bazılarını hatırlıyorum demiş. Hele şunu dinleyin. Hamam alemi senin tatlılığına doyum olmaz. Oysa sen ne kadar kısa sürersin. Senin bağrında yaşamım akar gider. Hayran olması hamam, duygularımın hamamı. Sen var olunca cennetin kendisi bile çekilmez olur. Ve sen cehennem olsan da büyük bir mutlulukla bağrına atılırdım. Tacir Mülük bu şiiri okuyup bitirince Aziz de ben de hamam üzerine dizeler biliyorum diye haykırmış. Çarşı şeyhi oku da zevklerimiz okşansın diye haykırmış. Aziz de uyumlu bir sesle şu dizeleri okumuş. Burası çiçekli kayaları süs olarak almış bir yerdir. Sıcaklığı bir cehennem kovuğundan alınmış izlenimi verir. Eğer hemen zevkini çıkarmazsan ve ortamından ayları ve güneşleri görmezsen. Bu dörtlüğü bitirince Aziz Tacir Mülük'ün yanına oturmuş. Bunun üzerine çarşı şeyhi onların inceliğinden ve yeteneklerinden son kertede hayranlık duyarak vallahi siz kendinizde belagat ile güzelliği birleştirmişsiniz. Şimdi ben de size kendimce bazı zevk verici dizeler söylemek ya da daha çok şarkı halinde sunmak istiyorum. Çünkü ancak bizim şarkılarımız bu uyumlu dizelerin güzelliğini ortaya koyabilir demiş. Ve çarşı şeyhi elini yanağına bastırarak gözlerini yarı yarıya kapatıp başını sallayarak şu şarkıyı okumuş. Hamamın ateşi senin sıcaklığın bizim yaşamımızdır. Ey ateş sen bedenimize güç verirsin, ruhlarımız da hafifler ve yeniden sağlık kazanır. Ey hamam dostum ah havanın ılıklığı, kurnaların serinliği, su şırıltısı, tavandan gelen ışık, temiz mermerler, gölgeli odalar, tütsü kokusu ve koku sürülmüş gövdeler sizlere tapıyorum. Sen hiç sönmeyecek bir alevle yanar tutuşursun, yüzeyde serin kalırsın tatlı karanlığında. Gölgesin sen, hamam, ateşe karşın, tıpkı ruhum ve arzularım gibi, ey hamam. Sonra delikanlılara bakmış, bir an için ruhunu onların güzellik bahçelerinde avare dolaştırmış ve bundan esinlenerek onları kastederek şu iki kıtayı söylemiş. Evlerine gittim, daha kapıdan girerken ince bir yüz ve gülücüklerle dolu bir gözle karşılandım. Konukseverliklerinin tüm zevklerini tattım ve ateşlerinin tatlılığını hissettim. Nasıl olur da çekiciliklerinin kölesi olmam? Bu dizeleri ve şarkıyı içtince son kertede etkilenmişler ve şeyhin sanat anlayışına hayran kalmışlar. Ve ona coşkuyla teşekkür etmişler. Akşam olduğundan dolayı da ona hamam kapısına kadar eşlik etmişler ve kendilerinden evinde bir akşam yemeği yemeleri için pek çok ısrar ettiği halde özür dilemişler. Ve kendisinden izin alarak ihtiyar şey hala onlara bakarak hareketsiz kaldığı bir sırada oradan uzaklaşmışlar. Sonra handaki odalarına gelerek yiyip içmişler ve tam bir mutluluk içinde sabaha kadar uyumuşlar. Sabahleyin kalkınca abdest alıp namaz borçlarını yerine getirmişler. Sonra da çarşının açılış dolayısıyla ilk kez açacakları dükkanlarına doğru yol almışlar. Hizmetkarları zaten dükkanı iyice düzene koymuş bulunuyorlarmış. Çünkü yeterince işi biliyorlarmış. İpek kumaşları duvarlara asmışlar ve uygun yerlere her biri 1000 dinar değerinde iki şahane halı ile kenarlara altın işlemeli her biri 100'er dinar değerinde iki örme yastık sergilemişler. Fil dişi, abonoz ve billur raflara iyi bir düzenleme ile değerli mallar ve değer biçilmez mücevherler dizmişler. Bunu gören Tacir Müluk halılardan birinin, Aziz de ötekinin üzerine oturmuş. Vezir de ikisinin arasında ve tam da dükkanın ortasında yer almış. Hizmetkarlar yörelerini çevirerek emirlerini yerine getirmek için acele davranmakta rekabete girmişler. Kısa sürede o kentin halkı bu hayranlık verici dükkandan söz edildiğini işitmiş ve her yandan müşteriler akın etmeye başlamış. Satın aldıkları şeyleri güzelliğinin ünü bütün başları kendisine çevirten ve tüm akılları uçuran Tacir Müluk adlı gencin elinden almak gayretine düşmüşler. Kendi bakımından vezir de işlerin son kertede yolunda gittiğini görerek Tacir Müluk ile Aziz'e bir kez daha büyük bir ağız sıkılığı göstermelerini öğütlemiş ve dinlenmek üzere sakin bir şekilde odasına girmiş. Bu durum böylece bir süre devam etmiş. Bu sürenin sonunda Tacir Müluk, Dünya Hatun hiç ortaya çıkmadığından sabırsızlanmaya ve uykularını yitirinceye dek meraklanmaya başlamış. Sonunda bir gün dostu Aziz ile dükkanlarının önünde kaygılarını paylaşırken yaşlı bir kadın, anlatısının burasında Şehrazat gün doğmakta olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 7. ayrımın sonu, sayfa 72.